Habercilerin İşleri 16. bölüme geldik ve burada Pavlos'un ikinci haber gezisi başlıyor. Bu ikinci haber gezisinde Pavlos'la beraber Avrupa'ya gideceğiz. Filipi kentine gelişini, oradan da cezaevine atılacağını göreceğiz. Pavlos ile Silas gece yarısı dua ederek ilahiler söyleyeceklerdi. Daha sonra bir deprem olacak ve cezaevinin kapıları açılacaktı. Bu arada cezaevi gardiyanı da kurtarıcı Mesih'i kabul etmek için yüreğini Mesih'e açacaktı. Pavlos Derbe ve Listra'ya uğradı. Listra'da Timoteos adlı bir öğrenci vardı. İman etmiş Yahudi bir kadınla Yunanlı bir babanın oğluydu. Listra'da ve Konya'da bulunan kardeşler onun için olumlu tanıklık ediyorlardı diyor Habercilerin İşleri 16, 1 ve 2. ayetlerde. Pavlos İlkin Derbe'ye, oradan da Listra'ya uğramış ve Timoteos adlı o genci Listra'da bulmuştu. Pavlos bu genç adamın annesiyle büyük annesini tanıyordu ve bu gencin bir önceki gezisi sırasında Rab'be gelmesine aracı olmuştu Pavlos. Böylece Pavlos Timoteos'u da yanına alıyordu. Yeni kurulan ekipte Pavlos, Silas ve Timoteos bulunuyordu. Üçüncü ayette şöyle diyor, Pavlos onun kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Yörede yaşayan Yahudiler, Timoteos'un babasının Yunanlı olduğunu bildiklerinden onu sünnet ettiler. Pavlos'un burada uyguladığı yöntem ilk başta çelişki gibi gelir. Hem Habercilerin İşleri 15. bölümde Yahudilerin uluslardan gelenlerin sünnet edilmemesini istemelerine karşı çıktı, hem de Titos'un sünnet edilmesini gerekli görmedi. Ama Timoteos'a gelince onun sünnet edilmesine onay verdi. Bazı çevrelerde onu sünnet ettirdi deniyor. Kendisi etmedi ama ettirdi. Neden? 1. İlk neden, Timoteos'un annesi Yahudiydi. Demek Timoteos yarım Yahudiydi ve Yahudiler arasında yaşıyordu. Bu nedenle Yahudiler onun sünnet olmadığını biliyorlardı. Böyle bir durumda normal olarak Timoteos'un sünnet edilmesi gerekliydi zaten. Bu bir yerde bir Yahudi için büyük bir sorun ve engel çıkarabilirdi. Bu nedenle onun sünnet edilmesi gerekliydi ama öteki sünnet istemelerde işin içine öğreti, kurtuluş konusu giriyordu. Sünnet edilmenin kurtuluşla yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. Kurtuluş sadece kayraya bağlıydı. Bu nedenle bu alanda bir öğreti çıktığında Pavlos buna karşı durdu. Timoteos'ta ise öğreti sorunu yoktu. Sadece Yahudi geleneği, yasası durumu vardı. Tabii ki bu gelenekte eski antlaşmadan kaynaklanmaktaydı. İnancımızın değerli dostum bazı temel öğeleri vardır ki bunlardan asla vazgeçilemez. Öte yandan uygulamada bazı biçimler ve şekiller vardır ki bunlar kişinin kurtuluşunda gerekli değildirler. Ve bence bu alanlarda oldukça esnek davranılmalıdır. Pavlos konuya bu açıdan bakıyordu. Timoteos'un kurtuluşunda onun sünnet olmasının herhangi bir etkisi ya da katkısı olmamıştı. Ama bu gelenek, Timoteos'un Yahudilere yönelik hizmetlerinin bir tıkanıklığa uğramaması dileğiyle yerine getirilmiştir. Yolları üzerindeki kentlerden geçerken, inanlılara Yeruşalim'deki haberciler ve ihtiyarlarca kararlaştırılan temel kuralları bildirdiler. Bunları uygulamalarını istediler. Böylece kilise toplulukları giderek imanda güçlendi, sayıları günden güne arttı. Habercilerin İşleri 6, 4, 5 ayetler. Bu Pavlos'un Galatya bölgesindeki bir diğer büyük hizmetiydi. Pavlos sadece bir önceki yolculuğu sırasında kurduğu inanlı topluluklarını ziyaret etmemiş ama onun hizmetleri aracılığıyla daha birçok yerde birçokları Mesih'e iman etmişti. Yeni yeni topluluklar oluşturuluyor ve inanlıların sayıları günden güne çoğalıyordu. Onlar Frigya ve Galatya bölgesinden geçtikten sonra Kutsal Ruh Tanrı sözünü Asya bölgesinde yaymalarını engelledi diyor 6. ayette. Galatya bölgesi işte bütün bu yerleri içerisine alıyordu. Bence Pavlos bu noktada Anadolu'nun kuzey kesimlerine geçmişti. Asya bölgesi denen yer Ege bölgesidir. Efes, Asya bölgesinin en önemli ticaret kentiydi o dönemlerde. Pavlos belki de bu bölgede dolaşarak bir yuvarlak çizme niyetinde olmuş olabilir. Bu bölge o günlerde oldukça kalabalık bir bölgeydi ve Yunan kültürünün kalbi orada atıyordu. En hareketli ticaret, politika ve eğitim bu bölgede sürdürülüyordu. Pavlos kendi düşüncesine göre ilkin Galatya'ya, sonra Frigya'ya, oradan Asya dediğimiz Batı Anadolu'ya, oradan da tekrar güneye geçecek, bir çember çizecek ve Antakya'ya dönerek tüm olanları oradaki topluluğuna rapor edecekti. Oysa Tanrı ruhunun ona ilişkin başka tasarıları vardı. Kutsal ruhun Pavlos'un Tanrı sözünü Asya bölgesinde yaymasını engellediğini okuyoruz. Bu gerçekten akıl almaz bir durumdur. Pavlos Asya bölgesine gitmek istiyordu. Tanrı ruhu ise Tanrı sözünün insanlara duyurulmasını istediği halde Pavlos'un bu sözü Asya'da değil de bu kez başka bir yerde duyurmasını istiyordu. Pavlos güneye inmediğinden doğal olarak kuzeye gidecekti. Kuzeyde Karadeniz kıyılarındaki Bitinya bölgesi bulunuyordu. O bölgede de büyük kalabalıklar vardı ve kalabalık bir Yahudi topluluğu da orada yaşamaktaydı. Bütün bu gelişmeler bugünkü Türkiye'de Anadolu topraklarında yaşanıyordu. 7. ayette şöyle diyor: Misya sınırlarına ulaşınca Bitinya bölgesine girmek istedilerse de İsa'nın ruhu onları bırakmadı. Kutsal ruh onların Asya bölgesine gitmelerini yasakladığı gibi şimdi de kuzeye, Bitinya'ya gitmelerini yasaklıyordu. Ne demektir bu? Kutsal ruh birini nasıl engelleyebilir? Ya da nereden bildiler kutsal ruhun engellediğini? Gel ki burada kutsal ruhun nasıl engellediğini söylemiyor. Ama onlar nereden bunu anladılar? Bu insanlar gerçekten de Tanrı'ya karşı çok hassas mı yaşıyorlardı? Yani yaşamları, düşünceleri hep kutsal ruhun denetiminde miydi? Acaba peygamberlik yoluyla mı anladılar? Çünkü hem Pavlos hem de Silas peygamberdiler. Bunu Habercilerin İşleri 13.1, 15, 32'de gördük. Peygamberlik nedir? Tanrı'dan almak ve onu halka bildirmek ya da yazıya geçirmektir. Kahin ise halktan aldıklarını Tanrı'ya bildirendir. Bu insanlar peygamberdi. Olabilir ki Tanrı'dan direkt bir buyruk aldılar. Biliyoruz ki Tanrı da daima bunu sözü aracılığıyla, kutsal ruh ile yapar. Bu değilse bir vizyon mu gördüler bilmiyoruz ama bildiğimiz tek şey, bu insanlar kutsal ruhun engel olduğuna %100 emindiler. İsa'nın ruhu bizi bırakmadı diyor. Bu kadar kesin ve emin konuşuyorlar. Bu da onların imanının ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Bu da onların kutsal ruhun denetiminde ne kadar olduklarını, Rab'le ne kadar sıkı yaşadıklarını gösteriyor. Aynı zamanda özellikle Habercilerin İşlerini okuduğumuz zaman o dönemin özel bir dönem olduğunu, elçilere özel yetkiler verildiğini de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Pavlos doğudan gelmişti. Artık nereye gidebilecekti? Tek bir yön kalmıştı, o da batıya. Böylece Pavlos Troyas'a varıncaya kadar batıya doğru gitti. Orada durmak zorunda kalmıştı çünkü o noktadan sonra batıya doğru devam edebilmesi için bir gemiye binmesi gerekiyordu. Pavlos o noktadan sonra nereye gideceğini ve neler yapacağını herhalde aklının ucuna bile getiremiyordu. Misia'yı geçerek Troyas'a indiler diyor 8. ayet. Sanımca Troas'ta beklediği bu zamanda Pavlos'la karşılaşıp ona "Pavlos, yolculuk nereye?" diye soracak olsaydık eminim ki "bilmiyorum" diye karşılık verecekti. Korkarım bu yanıttan sonra ona şöyle diyecektik: "Sen Pavlos kardeş, ulusların büyük habercisi, bundan sonra nereye gideceğini bilmediğini mi söylemek istiyorsun? Tanrı'nın senin yaşamına yönelik isteğini kesinlikle bilmen gerekir." Sonra oturur ve ona Tanrı'nın onun yaşamına yönelik isteğinin ne olduğunu anlamada neler gerektiği konularında uzun uzadıya bir ders verirdik. Ben Tanrı'nın isteğini belirleme konusu üzerinde birçok kitap okudum. Herhalde bazıları şöyle diyecek: o günlerde Pavlos'un yanında bu tür kitapların bulunmayışı çok yazık. Pavlos, Tanrı'nın kendi yaşamına yönelik isteğini bilmiyordu. Neden? Çünkü onu Tanrı'nın ruhu yönlendiriyordu da ondan. Pavlos da sadece kutsal ruh onu yönlendirecek diye bekliyordu. Pavlos'u Asya bölgesinden çıkarıp Avrupa'ya gitmesini sağlamak için çok güçlü bir dürtüye, kutsal ruhun dürtüsüne ve rehberliğine ihtiyacı vardı. Onun bunun kitaplarına yönlendirmesine değil. Sadece kutsal ruhun dürtüsüne, önderliğine ihtiyacı vardı. Bizim de bugün böyle. Geceleyin Pavlos'a bir görme geldi. Makedonyalı bir adam önünde durmuş, ona yalvarıyor: "Makedonya'ya gel, bize yardım et" diyordu 9. ayet. Pavlos bu yolla Makedonya'ya çağrılıyordu. Makedonya, Ege Denizi'nin batısında, Avrupa yakasında kalan topraklardı. Paulus henüz Asya'dan ayrılmamıştı. Kurtuluşla ilgili sevinç getirici haber şimdi Asya'dan Avrupa'ya gidecekti. Bu yönde kutsal ruh Paulus'a yol gösteriyor, onu yönlendiriyordu. Paulus bu görmeyi görünce biz hemen Makedonya'ya gitmenin yolunu aradık. Tanrı'nın sevindirici haberi onlara müjdelemek için bizleri çağırdığı sonucuna vardık diyor 10. ayette. Buradaki Makedonya'ya gitmenin yolunu aradık sözüne dikkat edin. Daha önce biz ettik, biz yaptık türünden bir ifadeyle hiç karşılaşmamıştık. Daha önce zaman olarak hep o ya da onlar gibi üçüncü tekil ve çoğul şahısların yaptıklarından söz ediyorduk. Peki buradaki biz zamiri kimleri ifade ediyordu? Yani Makedonya'ya gitmenin yolunu aradık derken bu yolu arayanlar kimlerdi? Bu noktada Doktor Luka da müjdeyi götüren haberciler ekibine katılmıştı. Gerçekten çok etkili bir ekip olmuştu. Tam bir dörtlü ekip ortaya çıkmıştı. Paulus, Silas, Timoteos ve Doktor Luka. Belki daha başkaları da vardı ama bilmiyoruz. Adlarını bildiğimiz kişiler işte bu dört kişiydi. Bunlar Avrupa'ya geçen sağlam bir ekip oluşturmuşlardı. Troyas'tan açılıp Samadirek adasında ertesi günde Neapolis'e gittik diyor 11. ayet. Şimdi gemi Troyas'tan yani Çanakkale yakınlarından açılıyor. Önce Samadirek adasına gidiyorlar. Gemiciler genellikle o dönemlerde geceleri yol almak istemiyorlardı. Ertesi gün Neapolis'e doğru yola koyuldular. Bu kent Makedonya için bir liman kentiydi. Buradan Filipi'ye gittik. Burası Makedonya bölgesinde önde gelen bir kentti ve Romalıların kurduğu bir kolonidir. Bu kentte birkaç gün kaldık diyor 12. ayet. Filipi Makedonya'da bir Roma kolonisiydi. Yani Roma hükümetince o bölgede görev yapan vali bu kentte yaşardı. Bu insanlar Romalıların geleneklerini izlerler ve Latince konuşurlardı. Bu kent insanların orada Romalılar gibi yaşadıkları bir kentti. Onların Avrupa'ya gittikleri ilk yer orasıydı. Paulus Avrupa'daki hizmetine başlamak için çok stratejik bir merkeze gitmişti. Sırf bu açıdan bile olsa Filipi'deki topluluk yine dikkate değer bir topluluk olurdu. Filipililer mektubundan da görüyoruz ki buradaki inanlı topluluğu Paulus'un yüreğinde çok özel bir yer tutuyordu. Bu kentteki topluluk Paulus'u, Paulus da bu topluluğu seviyordu. Biraz sonra görebileceğimiz gibi bu inanlı topluluğunda çok tatlı insanlar vardı. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Burada bir dua toplantısı olabileceğini düşündük. Oturup orada toplanan kadınlarla konuştuk diyor 13. ayette. Şehrin hemen dışında bir dua toplantısı yapılıyordu. Bu dua toplantısının Paulus'un Avrupa'ya gelmesiyle ve Paulus'un Makedonyalı adamla ilgili gördüğü görümle bir ilgisi olup olmadığını doğrusu merak ediyorum. Göreceğimiz gibi Makedonyalı adam burada yapılan dua toplantısını düzenleyen Lidya adındaki bir kadındı. Dinleyicilerden biri Tanrı'ya tapan Lidya adında tiyatralı bir kadın. Mesleği erguvan çiçeği renginden kumaş satıcılığıydı. Rab onun yüreğini Paulus'un söylediği sözlere önem vermesi için açtı diyor 14. ayette. Tiyatra kenti Ön Asya'da Ege bölgesinde bulunan bir kentti. Yerli kiliselerden biri olan Tiyatra, Vahiy kitabının 2. bölümünde Rab tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir. Lidya işte bu kentten geliyordu. Gerçek ve diri Tanrı'ya tapındığı halde bu konularda pek fazla bilgisi yoktu. Lidya adlı bu kadın olağanüstü bir kişiydi. Etki sahibiydi ve bir liderdi. Öyle anlaşılıyor ki kentte yapılan dua toplantıları onun önderliği altında yapılıyordu. Bu kadın Avrupa'da Mesih'e iman eden ilk inanlı olacaktı. Paulus'un verdiği haberi dinleyen bu bayan iman etti. Lidya ev halkıyla birlikte sonra vaftiz edilince yalvararak şöyle dedi. Eğer beni Rab'be iman etmiş sayıyorsanız evime buyurun orada kalın ve üsteleyerek dileğini kabul ettirdi diyor 16. bölümün 15. ayeti. Bu kadının kocası hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz ama herhalde oralarda bir yerde olmalıydı. Bilindiği gibi evde kadının sözünün daha çok geçtiği aileler vardır. En azından Lidya'nın evindeki durum böyleydi. Lidya böyle bir kadındı. Çünkü bütün ev halkı onun tanıklığıyla Rab'be dönmüştü. Bu arada Pavlos'la ekibinin Lidya'nın evinde kaldığını görüyoruz. Herhalde Lidya oldukça varlıklıydı ve misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçteydi. Duaya gidiyorduk. Kahinlik ruhu taşıyan köle bir kız bize rastladı. Kız falcılık ederek efendilerine bol para kazandırıyordu. Pavlos'u ve bizleri izleyerek "Bu insanlar Yüce Tanrı'nın hizmetçileridir" diye bağırıyordu. "Size bir kurtuluş yolu bildiriyorlar." Günlerce böyle bağırdı durdu. Pavlos en sonunda kızarak dönüp ruhu payladı. "İsa Mesih'in adıyla sana buyuruyorum, ondan ayrıl." Ruh o anda kızdan ayrıldı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yittiğini görünce Pavlos'la Silas'ı tuttukları gibi Agora'ya, yöneticilerin önüne sürüklediler diyor 16-19 ayetler arasında. Bu ayete göre kızın içinde kötü bir ruh vardı. Bu kız kötü bir ruha tutsaktı. Kendisi bir köleydi ve efendisi onu kullanarak büyük kazançlar sağlıyordu. İşte mafya denen şey daha o günlerde ortaya çıkmıştı bile. Bugün kötü ruhlar ve cinlerle uğraşanların sayısı bir hayli kabarıktır. Hatta o kadar ileriye giderler ki inanlılarda bile kötü ruhun olacağını söylerler. Bazen imanlılar üzerine ellerini koyup da cinleri, kötü ruhları bağladıklarını söylerler. Ben değerli kardeşim, Mesih'e iman eden bir kimsenin böyle bir şeye girmesini ya da böyle bir şeye inanmasını çok yanlış buluyorum. Ben bunun çok çok saçma, akılsızca bir şey olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu Tanrı sözüne de uymuyor kesinlikle. Sadece bu evrende iki egemenlik vardır. Tanrı'nın egemenliği ve şeytanın egemenliği. Bunun üçüncü bir yolu yoktur. Bu bir. İkincisi, kişi ya şeytanın egemenliğindedir ya Tanrı'nın egemenliğinde. Şeytanın egemenliğinde olan şeytanın işlerini yapanlardır. Zaten bu nedenle onlar yok olmaya gidiyor. Ama Tanrı onları kurtarmak istiyor. Üçüncü noktada Tanrı'nın egemenliğinde olan Tanrı'nın çocuğudur. Tanrı'ya aittir. Şeytanın egemenliğinde ne varsa asla Tanrı çocuğuna yaklaşamaz. Asla Tanrı çocuğu üzerinde bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu nedenle Mesih imanlısında hiçbir zaman kötü ruh, yani iblis, cin bulunmaz ve bulunamaz. Bundan adım gibi eminim. Neden? Çünkü imanlıda kutsal ruh vardır. Kutsal ruh Tanrı'dır. Kutsal ruh ışıktır, güçtür, kutsaldır. Evet, kutsal ruh Tanrı'nın ta kendisidir. Şimdi Tanrı'nın bulunduğu yerde, ışığın bulunduğu yerde herhangi bir karanlığın bulunması olanaklı mıdır? Kesinlikle hayır. Ama birisi Mesih imanlısıysa o Mesih'e aittir ve %100 Mesih'e aittir ve ona hiçbir zaman karanlık güç egemen olamaz. Pavlos, Rab-i İsa Mesih'in adında kızdaki kötü ruhu kovmuştu. Bu da kızın efendisinin gelir kaynağını kurutmuştu. Bir adamın kazancına balta vurursanız ne olur biliyor musunuz? O kişi ayaklanır ve sizden intikam almak ister. Bu nedenle bu adamlar Pavlos'a ve ekibine karşı böyle intikam hırsıyla dolmuşlardı. Onları savcılara getirerek "Bu insanlar Yahudidir" dediler. "Kentimizde kargaşalık çıkarıyorlar. Romalı olan bizlerin benimseyip uygulayamayacağımız töreler bildiriyorlar." Habercilerin İşleri 16-20-21. ayetler. Hatırlayacak olursanız Filipi bir Roma kolonisiydi ve Roma putperestliğini uyguluyordu. Pavlos ile arkadaşları bu sistemi değiştirmeye çalıştıkları gerekçesiyle suçlanıyordu. Tabi asıl neden kızın efendisinin altın yumurtlayan tavuğunun ortadan kaldırılmış olmasıydı. Topluluk da onlara karşı saldırıya katıldı. Savcılar Pavlos ile Silas'ın giysilerinin çıkartılmasını ve sopayla dövülmelerini buyurdu. Onları amansızca dövdükten sonra cezaevine attılar. Gardiyana onları iyi gözlemesi için sıkı buyruk verdiler. Gardiyan buyruğu duyunca adamları hücreye tıktı, ayaklarını delikli ağır tahtalarla kenetledi. 22-24 ayetler arası. Bu adamlar dövülmüş ayakları tomruğa vurulmuş ve yedikleri sopalardan sırtlarında yaralar belirmişti. Gece yarısı dolaylarında Pavlos'la Silas dua ediyor, Tanrı'ya ilahi söylüyorlardı. Cezaevinde olanlar da onları dinliyordu. Ansızın güçlü bir deprem oldu. Öylesine güçlü ki cezaevinin temelleri sarsıldı. Bir anda tüm kapılar açıldı. Tüm tutukluların bağlı olduğu bağlar gevşedi. Gardiyan uyandı. Cezaevinin kapılarını açılmış görünce kılıcını çekti. Kendini öldürmek istedi. Çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Pavlos yüksek sesle kendine kötülük etme diye bağırdı. Çünkü hepimiz buradayız. Gardiyan ışık istedi ve içeriye koştu. Korkudan tir tir titreyerek Pavlos'la Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarıya çıkarıp, efendiler dedi, kurtulmak için ne yapmalıyım? Haberciler İşleri 16-25-30 ayetler arasında. Cezaevinde böyle sefil bir durumdayken bile bu adamların Tanrı'ya övgü ilahileri söylemeleri ne kadar güzel. Kapıların açılmasına hiç de şaşırmıyorum doğrusu. Şimdi bu gardiyana bakalım. Bu gardiyan bu tutsaklardan sorumluydu. Kapılar açılıp zincirler çözüldüğü takdirde tutsakların doğal olarak kaçıp gideceklerini düşünüyordu. Onların kaçmasından kendisi sorumlu olacağı için bunu kendi yaşamıyla ödeyecekti. Böylece gardiyan orada ayakta durup kılıcının üzerine düşmeye hazırlanıyordu. Böyle bir durumla karşılaşan bir insan sonsuzlukla ilgili şeyleri düşünür. Pavlos'a sorduğu sorudan da anlaşılacağı gibi bu gardiyan da benzer şeyleri düşünüyordu. Gardiyan sonsuzluğa bakmıştı. Kendisinin günahlı ve kayıp bir insan olduğunu çok iyi biliyordu. Onlar Rab İsa'ya iman et, sen ve ev halkın kurtulursunuz dediler. 31. ayet. Bir insan nasıl kurtulabilir? Rab İsa Mesih'e iman ederek kurtulabilir. İnsan İsa'ya başka biri için de iman edebilir mi? Hayır. Rab İsa Mesih'e iman et kurtulacaksın. Eğer ev halkın da İsa'ya iman ederse onlar da kurtulacaktır. Burada söylenmek istenen budur. Ona ve evindeki herkese Tanrı sözünü söylediler. Gardiyan gecenin o geç saatinde onları alıp yaralarını yıkadı. O anda hem kendisi hem de tüm ev halkı vaftiz edildi diyor 16. bölüm 32-33. ayetlerde. Ne büyük bir değişiklik değil mi? Pavlos ve Silas'ı döve döve yaralayan kendisi olduğu halde ve belki başkaları da bu kez bu yaraları saran da kendisiydi. Gardiyan yepyeni değişmiş bir insan oldu. Bundan sonra onları evine getirdi. Sofra kurdu. Tüm ailesiyle birlikte Tanrı'ya iman etmenin sevincini yaşadı. Bütün bunlar yakalanıp cezaevine atılmaları, Tanrı'nın girişimi sonucu kurtulmaları tek bir gecede yaşanmıştı. Şimdi ise Rab'be yeni gelen bu insanların evinde krallara layık bir şölenle ağırlanıyorlardı. Günde onca yargıçlar görevlileri yollayıp o adamları serbest bırak diye haber gönderdiler. Zindancı bu sözleri Pavlos'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için emir gönderdiler. Şimdi çıkabilirsiniz, esenlikle gidin dedi. 35 ve 36. ayetler. Gördüğünüz gibi bu adamlar yaptıklarının yasa dışı olduğunun farkına varmışlardı. Bu nedenle yeni emirler çıkararak tutsakları cezaevinden özgür bırakmak ve sonra da kentten uzaklaştırmak istiyorlardı. Ama Pavlos tüm bu yapılanlara karşı çıkarak kentten bu koşullar altında ayrılmayacağını söyledi. Ama Pavlos görevlilere şöyle dedi. Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle bir şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar. 37. ayet. Tabii Pavlos'un kendilerinin suçsuz olduğunun halk önünde açıkça doğrulanmasında bu kadar ısrar etmesinin nedeni yakında Filipi'de geride bırakacağı Rab'be yeni gelmiş Mesih inanlılarını korumaktı. Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Pavlos'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler, sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Zindandan çıkan Pavlos'la Silas Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar diyor 38-40. ayetlerde. Durumu öğrenen yargıçlar gelip özür dilediler. Pavlos ile Silas'ın daha fazla sorun olmamaları için kentten ayrılmalarını rica ettiler. Bu elçiler korkunç şekilde dayak yiyerek, aşağılanarak cezaevine atıldılar. Ama yengi kazanmış bir şekilde cezaevinden çıktılar. Kardeşlerin bulunduğu yere gidip, "Ah, biz ne kadar dayak yedik, biz ne kadar işkence çektik" türünden bir söz söylemediler. Kendilerine acımadılar ya da acındırmadılar. Aslında onların teselliye, cesaretlendirilmeye ihtiyaçları varken onlar, değerli dostum, kardeşleri cesaretlendirdiler. Onlar teşvik ettiler. Bu da Rabb'e bağlı yaşamanın, Rabb'e yakın yaşamanın ne demek olduğunu bize gösteriyor.